الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Maide suresinin 89. ayetine geldik. Bu ayette yemin konusu işleniyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْبِ فِي اَيْمَانِكُمْ Yeminlerinizdeki böyle kasıtsız olarak yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı Allah-u Teala sizi sorumlu tutmaz. اَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Ancak yemininizi bir şeye bağlarsanız bir şeye bağlı olarak yemin yaparsanız Allah ondan dolayı sizi sorumlu tutar. İşte yemin kelimesi Arapçada sağ el demektir. Biliyorsunuz sağ el ne işaretidir? Güç kuvvet değil mi? Yani sağ el güç ve kuvvet işaretidir. Yemin de söze kuvvet vermek için söylenen şeydir. Birisine bir söz veriyorsunuz, birisiyle bir sözleşme yapıyorsunuz. Bir şey oluyor, sözleşme yapmasanız bile diyorsunuz ki ben sana yarın yardım edeceğim. Ya gerçekten, vallahi yapacağım. Vallahi dediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Allah'ın adıyla sizin o verdiğiniz söze bir güç ve kuvvet vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla karşı taraf size güveniyor. Diyor ki Allah'ın adına yemin etti. Bunu kesin olarak yapar. Ha şu olabilir, hani elinizde olmayarak yapmayabilir, yapamama durumu olabilir elbette ama bilerek yapmamak diye bir şey olmaz. İşte Allah-u Teala böyle düşünmeden yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Mesela günlük hayatta konuşup vallahi ne bileyim işte falan dersiniz. Böyle yemin edersiniz ama aslında birisine bir söz verme, bir işi yapmak için bir söze güç ve kuvvet verme diye bir şey akla gelmez. Günlük şeylerde ağız alışkanlığı ağzınızdan çıkar. Zaten karşı taraf da ondan dolayı sizden bir şey beklemez. Allah onlardan dolayı sizi sorumlu tutmam da diyor. Ama yeminlerinizi bir şeye bağladığınız zaman, yani şunu yaparsam vallahi şunu yapacağım, vallahi bunu yapmayacağım, vallahi şöyle yapacağım falan diye ya da iki kişi arasındaki sözleşmenin bir sağlamlığı için bir yemin yapılmışsa o zaman bundan dolayı sorumluluk olur. Şimdi böyle bir yemin yaptınız, yerine getirmediniz. O zaman فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنٍ Bu da işte yapmış olduğunuz günahın kapatılması için 10 tane çaresizi doyurmanız gerekir. Çaresiz kalmış 10 kişiyi doyurmanız gerekir. 10 kişiye birer günlük yiyecek. مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِكُمْ Ailenizi doyurduğunuzun ortalamasından. Yani evinize yapmış olduğunuz harcamalar neyse onun ortalamasından bir harcama yapacaksınız karşı tarafa. O zaman herkes kendi mutfak harcamalarının ortalamasını alacak. Kişi başı ne düşüyor onu vermek lazım. Her gün 10 tane fakir. Ev kisvetuhum ya da 10 tane fakirin giydirilmesi. Ev tahrirur rakabe ya da bir esirin azat edilmesi. Femen lem yecid fasiyamu thelâthete eyyâm. Bunları bulamazsa bir insan, o zaman da 3 gün oruç tutması gerekir. ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ اِيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ. Yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti, yani günahınızın örtülmesi ancak bu şekilde olur. Bu onun kefaretidir. وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ. Yeminlerinizi koruyun. Yani yemin yaptığınız zaman yemininizi yerine getirin. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ. Allah ayetlerini size bu şekilde açıklar. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Belki Allah'a şükredersiniz. Yani Allah'a karşı görevinizi belki yerine getirmiş olabilirsiniz. Şimdi burada tabi bu yapılan yeminler bazen mecbur kalınarak bozulabilir. Bazen de insanlar böyle özellikle bozarlar ki onun ayrıca bir günahı da vardır. Yani bununla bir de tevbe etmek lazım. Eğer karşı tarafın hakkı geçmişse, ona bir zarar verilmişse o zararın da bir şekilde karşılanması için yardımcı olmak gerekir. Konuyla alakalı başka ayetler var. Onları da Vedat'tan bir dinleyelim, sonra şey yaparız.
Yemin kavramının geçtiği yeminle alakalı birçok ayetler var. Tabi bunların birçoğu bazı ayetler. Şimdi ben girmeyeceğim ayetlere. Mesela münafıkların, kafirlerin yeminlerini kalkan etmelerinden bahseden ayetler var. Birçok yerde. Bunun dışında yeminlerin genelde Kur'an-ı Kerim'de tutulması gerektiği birçok ayette vurgulanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Nahl Suresi'nin 91. ayetinde Allahu Teala ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum ve la tankudul eymane. Allah için verdiğiniz ahitlerinizi yerinize getirin ve yeminlerinizi bozmayın. Ba'de tevkidiha ve kad cealtumullah aleykum kefile. Allah'ı da üzerinize kefil kılmışken, kefil kılarak tehkit ettiğiniz için, yani tehkit ile, yani Allah'ı kefil kılarak o yeminleri ne yapıyorsunuz? Pekiştiriyorsunuz, tehkit ediyorsunuz. Bu yeminleri bozmayın diyor Allahu Teala. İnnallâhe ya'lemu mâ tef'alûn. Allah sizin yapmakta olduklarınızı bilir. Yine Bakara suresi
şimdi burada şu dikkat çek. Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Yani Allah için bir sorumluluk altına, yani Allah'ın adını kullanarak bir sorumluluk altına giriyorsunuz kendiniz. Karşılıklı olarak birbirinize söz veriyorsunuz ve yemin ediyorsunuz. İşte Allahü Teala diyor ki bunu diyor bozmayın diyor. Çünkü siz Allah'ı kendinize kefil etmiş durumdasınız. Ne yaptığınızı Cenab-ı Hak çok iyi biliyor. Yani yemin ettiyseniz arkasında durun. Öyle şey yapmayın, gevşeklik göstermeyin. Evet, diğer ayetlere bakalım.
Bakara suresinin 225. ayeti de aslında Maide suresinin 89. ayetinin müteşabihi durumunda bir ayet. Orada da aynı ifadeler kullanılıyor. Maide suresinin 89. ayetiyle aynı ifadeleri kullanılıyor. La yu'akhizukumullahu billagvi fi eymanikum. Yeminlerinizdeki o boş yere, yani boş söz olarak yapmış olduğunuz yeminlerinizden Allah sizi sorumlu tutmaz. Velakin yu'akhizukum bima kesebet kulubukum. Ancak kalplerinizin kazanmış olduğu yeminlerden dolayı, yani kalbinizden yapmış olduğunuz yeminlerden Allah sizi sorumlu tutar. Vallahu gafurur, gafurun halim. Allah gafur, yani bağışlayan ve halimdir. Burada da aslında 89. ayette tek farkı, 89. ayette akkattum ifadesi geçiyor. Burada onun yerine kalplerinizin kazandığı ifadesi geçiyor. Yani aslında Allah-u Teala bu iki ayette birbiriyle açıklamış gibi oluyor.
Şimdi burada bu kesebet kulubukum mesela şey var. Hani vallahi billahi dediğiniz zaman içinizden herhangi bir sorumluluk altına girmek aklınızdan geçmez. Ama içinizden bir sorumluluk altına girmeyi kararlaştırıyorsunuz ve karşı tarafa da bu şekilde söz verip Allah'ın adını da anıyorsunuz. O zaman bir sözleşme gibi bir şey meydana getirmiş oluyorsunuz. Yani ondan önceki ayet oldukça önemli konumuz açısından. Allah-u Teala burada şöyle diyor. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. İyilik yapmayı, takvayı ve insanların arasını düzeltmeyi yeminlerinizle engellemeyin. Yani Allah'ın adını bunlara engel hale getirmeyin. Yani Allah'ın adını bu iyiliklerle şeyin arasında böyle bir engel olarak, bir şey olarak siper gibi koymayın. Şöyle olur mesela, birisi der ki vallahi bundan sonra kimseye borç para vermeyeceğim. Şimdi borç verdiği kişiler ödeyememiştir. Bu yemini kesinlikle bozmanız gerekir. Allah'ın adı bu tür şeylere alet edilemez. Mesela ben bu tür hayır, iyilik yaparsınız, hayır yaparsınız, bakarsınız ki adam sizi aldatmış. Ben çok hepinizin başından geçmiştir. Ben o durumlarda hemen şunu söyledim. Ya Rabbi bana bunu unuttur. Bir de aklıma gelmesin. Çünkü akla geldiği zaman bazı hayırları yapmakta biraz tereddüt etmiş oluyorsunuz. Tabii her yerde kötü insanlar olacak. Hayatın bir şey, burası cennet değil ki, burası dünya. İyilik yapmaya engel yapmayın, takvaya engel yapmayın. İşte yemin ettim. Ne var? İşte falanca gün şu arkadaşlara mesela içki ikram edeceğim. Kardeşim sen Allah'ın adını bir günaha niye alet ediyorsun? Yani kendini günahlardan koruman gerekirken Allah'ın adını günaha açılacak kapıya alet etmiş oluyorsun. Bunlar da yerine getirilmez. Bir de insanların arasını düzeltme konusunda da vallahi bir daha iki kişinin arasına girmek mi? Tövbe. Allah muhafaza. Vallahi de billahi de yapmayacağım diyenleri vardır. Böyle şey yok kardeşim. İnsanların arasını düzeltme konusunda, kendinizi koruma, günahlardan uzaklaşma konusunda, bir de iyilik yapma konusunda Allah'ın adını sizinle bunların arasına engel olarak koymayın. Vallahu semi'un alim, Allah işitir ve bilir. Dolayısıyla böyle bu şekilde yemin etmiş olanlar varsa bunu kesinlikle bozmaları gerekir. Evet. Diğer başka hangi ayetler var?
Hocam bir de Nebimizin yapmış olduğu bir yeminden bahsediyor Allah-u Teala Tahrim suresinde. Bu yeminle, bu tarz yeminleri de bozmanın farz olduğunu söylüyor. O da Tahrim suresinin başında ilk ayetlerde Ya eyyuhan nebi lime tuharrimu ma ahallallahu lek, Allah'ın sana has olarak helal kıldığı şeyi sen neden kendine haram kılıyorsun? Yani bir yemin ediyor Allah Resulü. Bu yemin neticesinde bu haram oluyor. Yani kendi kendisine haram kılmış oluyor. Tebteghi merdate ezvacik, eşlerinin rızasını gözetiyorsun. Vallahu gafurur rahim, Allah bağışlar, merhamet sahibidir. Kat faradallahu lekum tahillete eymanikum, bu tür yeminlerinizi bozmanızı Allah size farz kıldı. Yani Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haramlaştıracak şekilde bir yemin ediyorsanız bu tarz yeminleri bozmanız gerekiyor.
Mesela, bu da vallahi bundan sonra şunu yemeyeceğim, şunu içmeyeceğim. Allah sana helal kılmış. Sen bunu haram kılma yetkisine sahip değilsin ki.
Hatta hocam 89. ayetin başındaki ayetlerde de bir haramlaştırmadan bahsediyor. Belki onun da konuyla bir alakası olabilir.
Hangi 80'de? Ha şey mi?
Maide 89'dan önce hani var ya Allah'ın helal kıldıklarını haramlaştırmayın yani doğru, şeklinde. Doğru. Belki bu Tahrim suresiyle birlikte okununca da belki oradan bir mana çıkar ama evet. Bu tarz yeminlerde var yani Allah'ın helal kıldığı şeyi haramlaştırılacak yeminler. Devamında da diyor ki vallahu mevlakum, Allah sizin mevlanızdır. Ve huvel alimul hakim, o alimdir. Her şeyi bilir ve hakimdir ve hakimdir.
Evet tabii yani şimdi bu geçen haftaki derste de burada konuştuk. Allahü Teala helalları helalı da kendisi koyar, haram da kendisi koyar. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Bakın bu şeyde Tahrim suresinin birinci ayetinde diyor ki ya eyyühen nebiyyü lüme tuharrimu ma ahallallahu lek. Mesela şuradaki mealden okuyayım. Ey peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Sen kendine haram ediyorsun. Şimdi ey peygamber dedi bakın. Şimdi aynı şey mealden şurada bir başka ayet daha okuyacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. Onlara iyiliği emreder. İyiliği emreden kim? Peygamber. Onlara kötülükten alıkoyar. Gene o, değil mi? Pis şeyleri haram kılar. Haram kılma etkisi var mı? Yok, burada var mı etkisi? Buraya göre var mı? Var. Peki öbür tarafa göre? Bir dakika, karıştırma kardeşim ortalığı ya şimdi. Ben bunlarda Resul'le bir ayrım var mı? Şimdi bugün bir arkadaşımız söylüyor, diyor ki bu ateist siteleri bu tür ayetleri alıp işte bu Kur'an Allah'ın kitabı değildir diye şey yapıyorlarmış. Bunlara karşı ne yapalım? Vallahi iyi ki yapıyorlar dedim ya. Yani gerçekten yapsınlar. Çünkü bunların başka şekilde uyanmaları mümkün değil. Şimdi gerçekten bakın, yani şöyle dışarıdan bir insan gibi bakın. Yani olay o Nebi Resul farkını kaç kişi biliyor ki? Türkiye'de değil, İslam aleminde. Allah-u Teala nasip etti de ortaya çıkarmak işte mümkün oldu. Yani Nebi Resul farkının burada ortaya çıkışına kadar kimse farkında değildi yani. Şu anda da yine çok büyük bir çoğunluk farkında değil. Yani İslam aleminde %'ye girmez farkında olanlar. 1000'e de belki girmez. Peki şimdi o şekilde bir dinleyin. Burada diyor ki pis olan şeyleri haram, temiz olan şeyleri helal kılar diyor. Peygamber diye anlam vermiş. Peygamberin helal haram kılma etkisi var mıymış? Hayır. Varmış değil mi? Hayır. Yok. Hayır. Sana sormuyorum canım. Dedi ki siz kendinizi başka sıradan böyle bir vatandaş gibi düşünün. Nebi Resul farkını bilenler gibi değil. Şimdi burada var. Değil mi? Peki burada ne diyor? Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram kılıyorsun diyor. Ya Rabbi sen bana bu yetki vermedin mi? Şimdi bizim mezheplerin tamamında Resulullah'ın helal haram kılma yetkisi vardır. Delili de bu ayettir. Peki onlara desen ki peki Tahrim suresi nedir? Orayı karıştırma. Cevabı yok çünkü. Şimdi bu bir. İkincisi de, şimdi Vedat meal verirken sana has olarak diye mana verdi. Doğru. Ama sana has olarak diye hiçbir, bizim meal dışında hiçbir yerde bulamazsın. Sana özel olarak helal kıldığımız şey diyor burada. Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a özel olarak helal kıldığı nedir? Özel olarak helal kıldığı, kendisine hediye edilen şey, o esir hanımla hanımın ona helal olmasıdır. Yani Mariye'nin ona helal olmasıdır. Onun dışında hiç kimseye esir hanımlar nikahsız helal değil. Allah'ın emriyle helal olunca problem yok. Şimdi de şimdi kendinizi şöyle düşünün. Koskoca Mısır mükavkısı helal, hediye gönderecek. Şimdi siz ona karşı son derece sıkıntılı bir duruma girersiniz. Yani o ortamda. İşte Allahü Teala böyle özel bir şey, yetki vererek Mariye'yi Resulullah'a helal kılmış. Sadece sana, müminlere değil demiş. Bunu da istersen şey, Ahzab suresi 50. ayet orada helal kılmış. 33. sure 50. ayet. Şimdi Allahü Teala orada helal kıldı. Bu bizim muhterem mezheplere göre esir kadın efendisine, efendisiyle nikahsız ilişkiye girebilir mi? Mezheplere göre diyorum ya. Sen gene kop. Ha? Peki bu konuda farklı görüş sahibi olan bir mezhep var mı? Tam bir ittifak var. İcma var. En küçük ihtilaf yok. Bir adamın evinde 1000 tane esir, 1000 tane cariyesi olabilir. Karısının ona karşı çıkma hakkı da yoksa, yoksa kafir olur karşı çıkarsa. Susturmayı da öğrenmişler. Sanki Allah helal kılmış da Allah'ın helaline karşı çıkıyormuş. Bu konuda da hepsi ittifak halinde olduğu için sana mahsus meselesinde, bak şimdi o ayetin mealini bir oku. Bakayım ne anlıyorsunuz? Dikkate dinleyin. Yani şimdi ateistler şey yapıyorlar, site kurmuşlar, bu Allah'ın kitabı değildir demiş. Kardeşim buradaki mealleri okuyup da bu meallere göre inanmak kolay değil. Onun için sorgulasınlar. İlk önce doğru öğrendiği zaman en fazla Müslüman olacaklar onlardır. Sorgulayanlardır yani. Evet, bir oku bakalım.
Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden okuyorum.
Ahzab nereden okursan
suresi 50. ayet.
Yani, evet.
Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları.
Bak burada ganimet dedi. Bak ganimet derken ne anlarsınız? Savaş esiri. Peki şeyden gelen ganimet mi? Hediye değil mi? Hediye. Hediye olduğu zaman ona ne dedi Allah? Ganimet mi dedi? Fey diyor değil mi?
Evet. Ma'fa
Allahu aleyk. Bakın kelimenin anlamını da değiştiriyorlar. Evet, tahrif. Tahrif. Evet.
Seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de
bak
sana,
burada diğer müminlerde değil de sadece sana helal kıldığı değiştiriyor burada. Evet.
Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık.
Halbuki bunların tamamı Resulullah'a has olan şeylerdir. Bak
sadece son kısmı asmış ki hasmış. Yani
sadece son cümle hasmış gibi şey yapılıyor. Şimdi Resulullah'tan mehrini verdiği hanımlar helal. Şimdi mesela biz mehri vermeden evlenebiliriz. Daha sonra veririz. Resulullah'ta mehrini verme şartı var. Hatta mehir belirlenmeden boşarsanız şöyle şöyle yapın diye de ayet-i kerimeler var. Evet, bu bir. İkincisi, halanın kızları, teyzenin, evet.
Daha sonra da diyor ki müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz.
Elbette farz kıldığı nedir o cariyelerle ilgili olan? Ancak normal bir eş olarak evlenebilirsiniz ve cariyeler ikinci eş olarak da asla alınamaz. Ayette açıkça vardır. Evli olan bir kişi cariyeyi ikinci eş olarak alamaz. O da ayetin hükmüdür. Şimdi onların hepsini karıştırdı da sen esas 50. ayete devam et.
Devamında zaten canım. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Tamam. İşte bir daha oku bakın yukarıdan aşağı zorluğa bakalım. Bir daha oku ayeti.
Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini...
Veya dur ben şey yapmayayım, o yanlışı düzeltmekle uğraşmayalım. Doğrusunu okuyalım. Başka işimiz mi yok? Onlarla mı uğraşacağız?
423. sayfa hocam.
Evet. Diyor ki Allah-u Teala burada. Evet. Ya eyyühen nebiyyü inne ahlenne leke. Leke sana has olarak. Burada ne dedi bakın şeyde? Ma ahallallahu leke. Arapça bilen aynı. Ahlenne ahallallahu. Sana has olarak şey yapılan. Diyor ki sana mahsus olarak mehirlerini verdiğin eşleri helal kıldık. Çünkü mehirini vermeden evlenirse daha sonra bir ödeme sıkıntısı doğar. Onun o kadar çok işi var ki. Onların uğraşamaz. Bizde mehir vermeden de evlenilebilir. Ondan sonra diyor ki ve ma meleket yeminuke mimma afa Allahu aleyk. Allahü Teala'nın sana hediye olarak yani savaş dışı elde etmene vesile olmuş olduğu şeyi de senin için helal kıldık, o hanımı da.
Mesela hocam diğer müminlerden bahsederken ezvacuke ev memleket diye gelirken burada ve memleket diye memleket. Çünkü tabii. İkisiyle aynı anda birlikte olabiliyor.
Aynı olabiliyor. Ondan sonra diyor ki ve benat ammike ve benat ammatike ve benat halike ve benat halatike allati hacerne ma'ak. Bak amcanın kızları. Teyzenin kızları, ondan sonra halalarının kızları, şey bak yanlış oluyor, bizim Türkçe ile karıştırıyorum. Ve benatü halike dayılarının kızları, teyzelerin kızları, ondan sonra seninle beraber hicret etmeleri şartıyla. Çünkü eğer eşleri, Resulullah'ın eşi Mekke'de kalsa, eşi Mekke'de kalan çok Müslümanlar vardı. Resulullah'ın eşi Mekke'de kalsa, kendisi Medine'de olsa, Mekkeli müşrikler o eşini eziyet ederek Resulullah'ı sıkıntıya sokmazlar mı? Sıkıntıya girmeyesin diye hicret etme şartı var. Onun dışında kimse için hicret şartı yok. Bakın. Ondan sonra bir de tabii mehirsiz olarak seninle evlenmek isteyen bir hanım çıkar da sen de beğenirsen gene sana mahsus. Onun dışında hiç kimsenin mehirsiz evlenmeye hakkı yok. Sana mahsus diyor. Peki burada ne oluyor? Burada da o Mariye Mısır'dan tabii güzel bir hanım. Diğer hanımlar onu kıskanıyorlar. Kıskanınca diyor ki peki ben bunu kendime haram kılsam siz memnun olur musunuz? Oluruz. Peki kendime haram kıldım diyor. Daha Mariye ile karı koca ilişkisine bulunmayacağım deyince Allah ne diyor? Yani bak yemin ediyor, yemin ettiği zaman Allah ne diyor? Sana mahsus olmak üzere helal kıldığımız şeyi niye haram kılıyorsun? Diğer müminler için değil, sana özel. Ama burada öyle söylemiyorlar bakın. Şu girişine bakın. Medine döneminde inmiştir bu sure. 12 ayettir. Sure adı Hazreti Peygamber'in helal olan bir şeyi kendisine haram kıldığından söz eden ve tahrim ayeti diye adlandırılan birinci ayetten almıştır. Tahrim haram kılmak demektir. Hazreti Peygamber'in eşleriyle olan münasebetleriyle mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasının temel prensipleri konu edilmektedir. Ne anlıyor? Hiçbir şey anlaşılıyor mu buradan? Şimdi bu hale getirilince gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte Resulullah burada Allah'ın kendisine özel bir ayette helal kıldığı o mariyeyi haram kendisi yeminle haram kılmasını yasaklıyor. O zaman burada ne ortaya çıkıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın helal haram kılma yetkisi var mıymış? Yok. Bak burada nebi sıfatıyla geçiyor. Öbürde Resul sıfatıyla geçiyor. Çünkü Resul sıfatıyla olduğu zaman elçidir. Türkçe'de ne denir? Elçiye zeval olmaz. Niye zeval olmuyor? Çünkü kendisini söyleyen, kendi sözünü söyleyen elçi denmez ki. Kendi sözünü söylemiyor ki elçi olsun. Kendini gönderenin sözünü söylüyor. Ondan dolayı bir sorumluluk yoktur kendisinin. Kendisinin tek görevi onu tebliğ etmektir, değil mi? O zaman helal haram kılan kim olur? Allah olur. Ama nebi olarak bir eştir. Bir insandır. Bir görevlidir. Yani şöyle düşünün. Diyelim ben İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şu anda da öğretim üyesi miyim? Üniversitede ders veriyor muyum? Şu anda? Yok. Şu anda ders veriyorum. Şu anda burada ders yapıyorum. Ben 24 saat öğretim üyesiyim ama 24 saat ders vermiyorum. Ders verdiğim zaman o dersin kurallarına uymam gerekir, değil mi? Şimdi Muhammed Aleyhisselam 24 saat nebidir ama 24 saat Resul değildir. Ne zaman Allah'ın ayetlerini insanlara okursa o zaman Resul olur. Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman da helal haram kılan kendisi olmaz. O ayetler olur. Ama burada kendisi. İşte Resul Nebi farkı ne kadar önemli, değil mi? Neyse şimdi esas yani konu.
Şimdi bu Tahrim Suresi'nin ilk ayeti arkadaşlar verdiler de bu Diyanet Vakfı bir açıklama yazmış. Bu açıklamada Allah Resulü'nün mariyeyi değil bal şerbetini kendisine haram kıldığı söyleniyor. İsterseniz olayı anlatayım mı? Buradaki açıklamada. Ayetin işaret ettiği hadise şudur. Hazreti Peygamber zevcelerinden Zeynep binti Caş'ın evinde bal şerbeti içmiş. Bu yüzden onun yanında biraz fazla kalmıştı. Bu durumu kıskanan iki zevcesi Hazreti Ayşe ve Hafsa aralarında kararlaştırıp Peygamber yanlarına vardığında kendisinden megafir kokusu geldiğini söylediler. Hazreti Peygamber megafir yemediğini söyledi. Demek ki balı yapan arı megafir yalamış dedi. Ve bir daha bal şerbeti içmemeye yemin etti. Surenin bu münasebetle indiği rivayet edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i kim açıklıyor burada? Kendileri açıklıyor, değil mi? Az önce yaptığımızda kim açıkladı? Allah açıkladı. Aradaki büyük farkı görüyorsunuz, değil mi? En çok dile getireceğimiz şey şu olacak. Kur'an-ı Kerim'i ciddi anlamda tahrif etmişlerdir. Ama maalesef tabii tahrif kelimesi de tahrif edildiği için Türkçe'de tahrif dediniz mi kelimelerde değişiklik ya da harflerde değişiklik anlaşılır. Halbuki Arapça'da tahrif anlam değişikliği, anlam kaymasıdır. Anlamları nasıl bozdukları ortada. Yani ayetleri anlaşılamaz, içinden çıkılamaz hale getirerek insanları Kur'an'dan uzaklaştırmışlar. Kur'an'ı okuyup da millet sorgulamaya başlayınca cevap veremiyorlar. Siz bunun yaşayan şahitlerisiniz. O zaman söyleyecekleri tek şey ne oluyor? Siz Kur'an'dan anlamazsınız. Karıştırmayın. Peki ben anlamazsam sen anlarsın. Yok ben de anlamam. Anlayanlar ölmüş. Bitti. Yani Kur'an diye bir şey kalmadı. Gömül. Öyle değil mi? Şu anda öyle yani. Çünkü öylesine bozmuşlar ki hiç şey yapılacak hali yok. Dolayısıyla yani bu ateistler aslında hayra vesile olabilirler. Bazı şerler birçok şer hayra vesile olabilir. Çünkü onun karşısında savunmaya çalışıp da başaramayanlar ya ateist olacaklar ya doğruyu bulacaklar. Ama Allah'a şükür ki doğruyu bulma imkanları var. Eskiden olsaydı o yoktu. Mümkün değildi yani. Peki başka ayet var mı?
Direkt bu konuyla alakalı bunlar hocam. Hı hı.
Evet. Peki o zaman şimdi tekrar şey yapalım. Bunu mu? Oku bakalım. Hadi. Hadisle, o konuyla ilgili hadisler okuyacak ilgili. Taha. Evet.
Mesela Nesai'de geçen bir hadis. Yemin edecek kişi Allah dışında hiçbir şey üzerine yemin etmesin. Allah dışında bir şey üzerine yemin eden kimse şirk koşmuştur. Allah atalarınızın üstüne yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin ederim dese bir kişi ama niyetinde Allah'a yemin varsa yine de sayılıyor diyorlar. Yani vallahi demesine gerek yok diyorlar. Ondan sonra bir kimse bir şey için yemin eder, sonra da ondan daha hayırlısını görürse yeminini bozsun ve kefaret versin.
Gereği.
Onunla alakalı. Bir de bir konuda yemin ederken inşallah diyen kimseye kefaret gerekmez. Tirmizi'deki hadis.
Bunlardan. Şimdi bu inşallah kelimesinin anlamı
Allah nasip ederse.
Allah nasip ederse dediğiniz zaman yani şey yapmıyoruz, kesin söz vermiş olmuyorsunuz. Kesin söz vermediğiniz için de ondan dolayı bir yapamadığınız zaman şey olmuyor. Bir ceza çekmiyorsunuz. Ama Türkçe'de inşallah o manada fazla kullanılmıyor. Yani Türkçe'de bazıları muhakkak yapacağım anlamında da kullanabiliyorlar. Çünkü kelimenin Arapça anlamını bilmedikleri için o şekilde de oluyor. Tamam, başka var mı?
Bir de bu yemeği yedirecekleri kişilerin kim olacağı.
Onunla ilgili de şey mi var? Tamam, oku.
Onlarla alakalı. Bu İslam fıkıh ansiklopedisi Vehbe Zuhayli'nin. Burada kendilerine yemek verilecek olanlar, yani yemin kefareti olarak yedirilecek kişilerde dört vasıf bulunan kimselere yemek yedirilir. Biri miskin olmak, fakir olmayanlara verilmez. Çünkü Yüce Allah miskinlere yedirmeyi emretmiş ve...
Fakiri birbirine karıştırırlar burada. Miskin tamamen çaresiz kalmış kişi demektir. Ve miskin şudur. Mesela bugün çok iyi konumda insanlar vardır. Herkes zengin olarak bilir. Ama aslında şey yapmıştır, malını mülkünü ya da işini kaybetmiştir. Kimseye bir şey söyleyemez. İfade edemez. Yani birisine gidip de ya bende şu var falan diyemez. İşte miskin o. Yani şey olduğu halde, zor durumda olduğu halde kendisini ifade edemeyendir. Çünkü herkes onu farklı biliyor. Ama onun için Allahü Teala önce miskinlere vermeyi emreder şeyde sadakaları. Yani miskin, yani şey yapmış, çaresiz kalmış. Mesela bunun Kur'an-ı Kerim'de örneği var. Hani bu Musa Aleyhisselam'la hadislerde şey yapılan Hızır olarak bildirilen bir melek olduğu kesin olan bir şey var. Yani insan kılığında Musa Aleyhisselam karşısına çıkıyor. Belki bizim karşımıza da ne kadar çıkmıştır da farkında olmayız yani. Ama Musa Aleyhisselam sonunda fark ediyor, baştan bilmiyor bunu. Beraberce bir gemiye biniyorlar, gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam karşı çıkıyor, gemiyi niye deldin diyor. Hani sen bana bir şey sormayacaktın diyor falan. En sonunda anlatıyor, diyor ki bak. اَمَّا السَّف۪ينَةُ كَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ O gemi miskin kişiler içindir. Sen şimdi burada ne dedi miskine? Fakir dedi. Ya gemi sahibine miskin denir mi? Şimdi burada devamını okuyoruz. لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Denizde çalışıyor. Yani o işten başka yapacakları bir iş yok. O iş ellerinden alınırsa çaresiz kalacaklar. فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا İstedim ki bu gemiyi kusurlu hale getireyim diyor. Kusurlu bir hale getireyim. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Çünkü ilerisinde bütün gemileri zorla alan bir kral var. Buna gidiyorlar. Bu vera kelimesi ön içinde, arka içinde, bütün çevre içinde kullanılır. Yolun üzerinde bir şey var. Bir kral var. Gemileri zorla alıyor. Bunun gemisini yaralı gördüğü zaman almaz. Peki bunlar nasıl şey olur, miskin olur? Gemi ellerinden alındığı zaman bu adamlar çaresiz kalacaklar. Fakat etrafta herkes bunları zengin midir? Gemi sahibi. Bunlar insanlara bizim yok bir şey yok diyemezler ki. Millet onlardan yardım istemeye gelir. Halbuki onların yardıma ihtiyacı var. Onun için adamların yapacak başka bir işleri yok. Bir ara beyaz yakalı bilmem neler bir terim vardı. Yani bulundukları işlerden çıkarılmışlar, yeni iş bulamamışlar ve zor durumda olan bir sürü şeyler vardı. Bazı kurumlarda çalışan insanlar vardı. Mesela şurada genel müdür. İşten ayrılıyor. Herkes onu genel müdür. İyi şey ama 5 kuruş parası yok cebinde. Şimdi kimseye de bir şey diyemiyor. İşte miskin bu. İlk önce buna yardımcı olacaksın. Evet. Diğeri?
Hür olmak. Dolayısıyla mükatip de olsa köleye verilmesi yeterli olmaz.
Bak. Bunlar şeye kölelere verilmez diyor. İslam'da kölelik var mı? Bunların kölelik konusunda şüpheleri yok ki bunların. Köle olduğu konusunda hiçbir mezhebin şüphesi yok. Ama Allah bilmiyor, haşa, gidip Allah'a anlatmaları lazım, haşa. Bak mezhepler batılda tam bir ittifak etmişler değil mi? Aralarına hiç su sızmıyor. Evet, diğeri?
Müslüman olmak.
Cumhur'a göre ister zimmi olsun, isterse harbi olsun, kafire verilmez. Hanefiler ise mesakin, fakirler adının kapsamına gireceği için zimmiye de verilmesini caiz kabul etmişlerdir.
Bakın şimdi Müslüman fakir olacak diyor. Yahu sen bu Müslüman fakiri nereden çıkardın Allah aşkına ya? Nereden? Allah şöyle bir şey söyledi mi? Fakir fakirdir. Allahü Teala geçen hafta da okumuştuk ayeti. Şey bu cumartesi günü okumuştuk. Bakın Bakara suresinde ...272. ayet olacak galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Allahü Teala, yapılan hayır hasenatla ilgili olarak diyor ki, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ. Onları yola getirmek senin görevin değil. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَىٰ. Ama Allahü Teala tercihini doğru yapanları yoluna kabul eder. Ve ma tunfiku min hayrin fe li enfusikum. Yapacağınız her hayır karşı tarafın inancından sana ne? Kendin için yapıyorsun. Bakın açık ayet var değil mi? Peki şeyde bu Maide suresinde ne dedi? 10 tane miskini doyuracaksın. Hiç Müslüman kafir ayrımı yaptı mı? Yok zimmi de olsa, esir de olsa falan filan. Zaten köle de olsa diyor. Bunlar kendilerine göre bir kölelik hukuku oluşturmuşlardır. Başka var mı?
Son dediği de büyük bir kişi olması lazım. Yani bebeğe.
Ne?
Bebeğe falan yani yemek yemeyecek birine verilmemesi lazım diyorlar. Öyle bir şartta koymuşlar. Bir de köle azadıyla alakalı.
Tabii şimdi bebeğin annesi doyduğu zaman o da çocuğunu doyurur. Köle azadı.
Onunla da şimdi yemin kefareti ve diğer konularda köle azat etmek hakkında söylenecek sözler sadece tarihi bir öneme sahiptir. Çünkü çağımızda fıkıhtaki manasıyla köle bulunmamaktadır. Buna göre böyle bir vacip sakıt olmakta, geriye yeminini bozan kimsenin tercihi yedirmek ile giydirmek arasında kalmaktadır. Burada kefaretle azat edilmesi caiz olan köle konusunda esas alınan ölçüyü kaydetmekle yetiniyoruz demiş.
Şimdi burada ev tahrirü rakabe kelimesi, yani esirlerin azat edilmesi, biliyorsunuz esir alındığı zaman mutlaka azat edilir ya karşılıklı ya karşılıksız. Şimdi burada bir insan yemin eder de yemin karşılığında esiri azat etmesi gerekiyorsa esir açısından nasıl bir azattır bu? Esir bir şey ödüyor mu? Karşılıksız azat edilmesi. Yani bunlar dikkat ederseniz işte hata yollu bir adam öldüren kişi de aynı şeyi yapar. Yemin eden de, eşine karşı işte, zihar denen yemini yapan kişi de esir hürriyetine kavuşturur. Yani bir de zekatın 8'de 1'inden bunların hürriyete kavuşturulması için de fon ayrılır. Yani öyle bir yapı oluşturulmuş ki o savaşçılar esir almışlar. Esirler savaşçılara dağıtılmış. Bedava serbest bırak. Herkes bırakmak istemeyebilir. Sen karşılığını istiyorsan işte al sana da karşılığı zekattan. İşte sana karşılığı şuradan buradan değişik şekiller var. Evet. Ondan sonra da diyor ki başka bir şey var mı? Sonra da diyor ki فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامُ Bütün bunları bulamayan, yani 10 tane miskini doyuracak, çaresiz kalmış 10 kişiyi doyuracak ya da giydirecek. Ben böyle birini bulamıyorum. O zaman bir esiri azat edeceksin. Yok, ikincisi şeydi değil mi? Ha, tamam. Evet. Yedireceksin, giydireceksin ya da bir esir azat edeceksin. Bunlardan herhangi birini bulamayan da 3 gün oruç tutacak ve böylece yemininin kefaretini vermiş olacak. Bu diyor yeminlerinizin kefaretini yemin ettiğiniz zaman ama siz yeminlerinize sahip çıkın, koruyun. İşte Allahü Teala ayetlerini size böyle açıklar, belki şükredersiniz. Yani inşallah bu şeyde ben oldukça ümitliyim. Bir de şunu düşünüyorum. Allah'a çok şükür ki Müslümanlar zayıf. Diyeceksiniz Müslümanların zayıflığının niye şükredilecek tarafı var? Değil mi? Aklınıza gelir. Vallahi güçlü olsalar bize bu dersi asla yaptırmazlar. Sen diyeceksin ki İslam'da kölelik, cariyelik yoktur diyeceksin de bunu kellenle ödemeyeceksin. İstediğin kadar ayet ortaya koy. Sen diyeceksin ki bir insan cariyesini odalık olarak kullanamaz. İstediğin kadar ayet oku, bunu kellenle ödersin. Öyle büyük bir hürriyet var ki. Değil mi? Neymiş efendim? Bunu söylediğin zaman kafir oluyorsun. Ya da zındık oluyorsun. Şimdi yine tekrarlayayım. Aklınızda kalması için. Çünkü bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz şeylerde. Şimdi sosyal medya denen bir olay var. Bundan yararlanmak lazım. Değil mi? Şeyde Ali İmran suresinde Allahü Teala şöyle diyor. 72. ayet. Bak diyor ki, hatta Diyanet'in mealinden okuyayım. Bu meale yanlış bir meal verileceklerine ihtimal vermiyorum. Kitap ehlinden bir grup. Müminlere indirilene günün başlangıcında inanın. Yani sabahleyin gidecekler Mescid-i Nebevi'ye. Diyecekler ki biz de mümin olduk. İnandık elhamdülillah. Sabah namazını kılacaklar, öğlen namazını kılacaklar, ikindiyi kılacaklar. Vekfuru ahirahu, günün sonunda da kafir olun. Niye kafir olacaklar? Bak onu da burada söylüyor. Ha, mealden okuyordum. Sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler. Bu bir organize hareket mi? Yani bir şey işi, yani bir ekip işi. Başlarında ehli kitap, yani Yahudi ve Hristiyanların uzman şeyleri var. Papazları, hahamları, alimleri var. İnsanları organize ediyorlar. Sabahleyin gidip Müslüman olduk diyorlar. Akşama da diyorlar ki biz inkar ettik, sizin dininiz doğru din değil diyorlar. Bu Müslümanlara meydan okumak mıdır, değil midir? Müslümanları kafir yapmak için bunu söylüyor, değil mi? Bu ne zaman oluyor? Medine'de. Peki kaç kişinin kellesi uçurulmuş? Peki bu Allah'ın ayeti değil mi? Bakın bu kadar açık ayet olmasına rağmen dinden dönen öldürülür konusunda tek bir ihtilaf yoktur. Şimdi bu din kimin dini? Bu mu doğru? Bakın dinden dönende öldürülür sözüne bir bakın. Yalan söylemek kadar zor bir şey yoktur yeryüzünde. Resulullah'a iftira ettikleri sözde şöyle. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Peki bir Hristiyan Müslüman olsa dinini değiştirmiş olmuyor mu? O zaman bu adamları sabahleyin de öldürecektir akşam da. Tabii şimdi o şeyler bir vakit namazı kılmayanı öldürme vardır şeyde Hanbeli ve Şafii mezheplerinde. Onun için millet camiye geliyor. Neden dolayı? Namaz kılmak için mi? Kelleyi kurtarmak için. Ya işte İslam alemi onun için beş para etmiyor. Yani Allah'a kul olmaktan insanlar vazgeçip insanlara kul oluyorlar. Ondan sonra da sen kafir oldun. Mesela Hanefiler lütfetmişler. 3 gün hapsedeceksin. Tevbe ederse öldürmeyeceksin. 3 gün içerisinde de ona böyle yufka ekmeği vereceksin. Başka bir şey değil. E peki kelle gideceği ne? Ben Müslüman oldum der. Daha iyi. Ya sen bunun tevbe ettiğini nereden biliyorsun ya? Ya sen misin tevbeyi kabul edecek olan yoksa Allah mı? Sen Allah mısın? Görüyor musunuz bakın? Yani bunları da siz sosyal medyada kullanın. Yani bu Ali İmran suresi 72-73. Ayetler hiç kimsenin şüphe edemeyeceği kadar açık değil mi? Müslüman oluyorsun, akşama kafir olduğunu söylüyorsun. Ve kendi ona ve bu bir organize hareket, kişisel değil. Bugünkü anlamda bu bir suç değil midir? Organize hareket. Hani kişisel olsa tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu cezalandırılması, yani dünyevi cezalandırmaya gereken bir suç sayıyor mu? Peki din hürriyeti bundan daha yüksek seviyede olur mu? Yok, bizim şimdi eski Medine şartlarına dönmemiz lazım. Yani onu da artık bundan sonra slogan olarak söyleyelim. Resulullah'ın Medine'sine dönmemiz lazım. Resulullah'ın Medine'si dediğimiz an bütün mezhep, yani hiç kimse buna itiraz edemeyecek. Tarikatlar itiraz edebilir mi? Mezhepler itiraz edebilir mi? Hiç kimse itiraz edemez. O zaman herkes kendisini ne yapacak? Sorgulamak zorunda kalacak. Onu da bir slogan olarak kullanırsak çok iyi olur. Resulullah'ın Medine'sinin şartlarına dönelim. Evet. Allah yardımcımız olsun. Peki.